Ayrım 5.
2. Orta Avrupa'da Alman milliyetçiliği. Farklı bir oluşum ve nitelik, devlete verilen önem. Belli koşulların hüküm sürdüğü Batı Avrupa'da geçerli olan milliyetçiliğe, koşulları farklı olan yerlerde de aynen rastlamak şaşırtıcı oldu. Nitekim milliyetçilik Orta Avrupa'da, Almanya'da ortaya çıktığı zaman insancıl ve demokratik nitelikler gösteren ve toplumu yeni bir sınıfın yönetiminde birleştirmek işlevini yüklenen İngiliz ve Fransız milliyetçiliklerinin tersine bir oluşum gösterdi. Batı Avrupa milliyetçiliğini incelerken milletin ve milliyetçiliğin ortaya çıkışına en etkili öge olarak mutlakiyetçi krallıkların erkenden doğuşunun ortaya çıkardığı pazar birliğini ve dolayısıyla ulusal bilinci göstermiştik. Her şeyden önce Almanya'da merkezi hükümetin kurulması çok geciktiği için dipnot 1. Almanya'da devletin kurumlarının gecikmesini şöyle özetleyebiliriz. 1. Almanya'nın coğrafyası İngiltere gibi korunmaya veya Fransa gibi yayılmaya uygun değildi. İstilalara ve merkez kaç güçlere açıktı. 2. Orta Çağ'da Slav ülkelerine yapılan göçler Alman insanının gücünü azaltmıştı. 3. Orta Çağ'da Alman Birliği imparatorsuz düşünülemezdi. Onun da amacı ulusal devlet değil evrensel imparatorluktu. 4. Kral ile tüccar sınıfın ittifakı 12. yüzyılda denenmiş fakat Hohenstaufen kralları, baba, feodal beyler ittifakı tarafından ezilmişti. Bu olay merkezi krallığın kurulması ve orta sınıfın siyasi güç kazanmasını 500 yıl erteledi. 5. Çeşitli dış nedenlerle enerji boşa harcandı, örneğin Türklerle mücadeleye sarf edildi. 6. Reform hareketi Katolik ve Protestanlar arasında mücadeleye yol açtı. Merkezi hükümet İngiltere ve Fransa'daki gibi tek mezhebi empoze edecek kadar güçlü değildi. Din kavramlarına ek olarak 30 yıl savaşları gibi kavgalar burjuvazinin güçlenmesini önleyen en önemli neden oldu. RAA Nationalism sayfa 36-37. Bu öğenin Batı Avrupa'da arkasından sürüklediği sonuçlar ya oluşmadı ya zayıf olduğu ya da tersine bir gelişim göstererek ortaya çıktı. Merkezi hükümetin olmaması burjuvazinin güçlenmesini geciktirdiği için bu sınıfın kendine özgü istekleri güçlü bir biçimde ileri sürülemedi. Bireysel halklar Batı'da olduğu gibi yeni isteklerin birinci basamağını oluşturamadı. Yani Alman milliyetçiliği demokratik olmadı. Batı Avrupa burjuvazisi çok güçlü olduğu için devletten negatif bir istekte bulunmuştu. Karışmamasını. Fakat burjuvazi güçsüz olduğu zaman örneğin Batı Avrupa'da merkantilist dönemde olduğu gibi devletin müdahalesini isteyecekti. Almanya'da da böyle oldu. Gençliğinde liberal bir bireyci olarak ve hükümetin görevinin hükümeti gereksiz kılmak olduğunu söyleyerek başlayan Fichte 1762-1788 sonunda kişinin haklarının ancak devletin özellikle ekonomik alanda pozitif müdahalesi sayesinde sağlanabileceğini yazdı. Eski ve yeni sosyoekonomik düzenlerin en güzel eklektik sentezini dile getirdi. Fichte'ye göre Adam Smith'in liberal ekonomisi ancak güçlü bir orta sınıfı olan birleşmiş bir ülkede uygulanabilirdi. Fichte bu neo-merkantilist kuramını kapalı ticaret devleti adı altında ileri sürerken henüz milliyetçilik yapmıyordu. Fakat yaşamaya gittiği Prusya'nın Napolyon tarafından yenilmesi Fichte'ye millete dayanarak kurulmuş olan devletin en yüksek değer olduğu fikrini telkin etti. Dipnot 2 RAA Nationalism sayfa 44-45. Napolyon yaptığı fetihlerle milliyetçiliği yalnız hanedanları sarsarak ve Fransız devriminin fikirlerini yayarak etkili olmamıştı. Aynı zamanda kendi fetihlerinin bu halklarda da bir ulusal dayanışma uyandırmasına da neden olarak milliyetçiliğe katkıda bulunmuştu. Dipnot 3. Pierre Hasner, Nationalism et Rationals Internationals, Revue Française de Science Politique. Fichte, düşünce hayatının son aşamasında tıpkı Hegel 1770-1831 gibi devletin en yüksek gerçek olduğu inancına vardı. Hegel ise tıpkı Rousseau gibi zamanında o ana dek söylenmiş sözleri tutarlı bir felsefe içinde birleştiren kişiydi. Rousseau'dan birçok fikir aktardı. Özgürlüğün devletin yasalarına itaat etmek demek olduğu fikrini aldı, hatta bu yasaların genel iradenin ürünü olduğunu bile kabul etti. Fakat Hegel'in Rousseau ile benzerliği burada bitmiyordu. Hegel'e göre yasalar halkın yasama meclisinde dile getirdiği egemen iradesinin değil, daha çok adaletler şeklinde belirlenen bütün bir geçmişin ürünüydü. Böylece yeni milliyetçiliğin kişiyi devlete bağımlı kılan temellerini, kuramını ortaya atılmış oldu. Sistemin başında da egemenliği temsil eden meşrutu bir monark bulunacaktı. Dipnot 4. RAA Nationalism sayfa 45-47-48. Farklılığın nedenleri. Görülüyor ki Batı Avrupa milliyetçiliğinde toplumsal sadakat kayıtsız şartsız millet kavramına yöneldiği halde Alman milliyetçiliği gene millete dayanan fakat onu çok aşan bir toplumsal değere erişen bir devlet kavramına dayandı. Bunun nedenlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Batı Avrupa'nın aksine Alman burjuvası güçsüz olduğu için kendine güvenemedi. Batı burjuvasisinin merkantilisti ortadan kaldırıp liberal ekonomik ilkelerini yönettiği bir devirde devletin karışmasını istedi. Ekonomik alanda üstün durumda bulunan devletin bu yüceliğinin kuramsal alanına yansıması kaçınılmazdı. Gene burjuvazinin güçsüzlüğü nedeniyle devletin temeli bireysel haklara dayandırılamazdı. Aksine devlet kişisel hakların temelini oluşturdu ve bizzat kendisi Volk denilen soyut bir kavrama dayandırıldı. Batı burjuvası yeni düzeninin iktisadi, siyasi ve toplumsal bir gerçek içine oturtmuştu. Bu gerçekte kendi güçlülüğüydü. Bu nedenle geçmişte etkilenmeden, geçmişe aldırmadan düzenini kurdu. Oysa Alman burjuvasisi zayıf olduğundan bir takım kavramlardan yardım umdu. Geçmişin mitoslarından ve geleceğin düşlerinden destek almak gereğini duydu. Geçmişe dönük eski toplum fikri ise eskiydi, daha da güçlendirildi. Dipnot 5. Kohn, sayfa 330. 2. Alman milliyetçilik hareketi, İngiliz ve Fransız milletlerinin oldukça yüksek bir ulusal bilince sahip olmasından çok sonra, aradan 200 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra ortaya çıktı. Bu durumda Alman milliyetçiliği, Batı örneğinden çok etkilendiler. Bir kez önlerinde Büyük Britanya, Fransa ulusal devletleri gibi büyük başarılar kazanmış birer tarihsel birim vardı. Dipnot 6, RAA Nationalism sayfa 35. Onların bu başarısına erişmek için aynı yoldan gitmek, yani güçlü bir devlete sahip olmak doğaldı. İkincisi, Napolyon savaşları zayıf devletin zararlarını açık bir biçimde öğretti. Bir ulusal bilinç açıldı. Dipnot 7, İbit sayfa 40. Onların bu başarısına erişmek için aynı yoldan gitmek, yani güçlü bir devlete sahip olmak doğaldı. İkincisi, Napolyon savaşları zayıf devletin zararlarını açık bir biçimde öğretti. Ancak bazı yazarların kültürel milliyetçilik adını verdikleri, sadece yazarlar ve bilim adamları arasında kendini gösteren bir düş ve umut vardı. Dipnot 8, Kohn, sayfa 330. Bu kültürel milliyetçilik kendini dinsel alanda pietizm şeklinde gösterdi. Böylece kitlelere dikkat çekilmiş oldu. Ayrıca pietizm, toplumun düzeninin istikrarı ve bu istikrarın otoriteyle sağlanması fikrine dayanmaktaydı. Dipnot 9. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1906, 2. Basım, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Sevinç Matbaası 1973, sayfa 54. Böylece Alman otoriterliğine yeni bir dayanak çıktı. Bir diğer etken de romantizm oldu. Bu da milli dil, milli edebiyat ve kültüre dikkati topladı. Volk üyesini güçlendirdi. Dipnot 10. Hayes, sayfa 241. Milletin ortaya henüz çıkarmadığı Alman toplumunun burjuvazisinin güçlenmesi için kültür reisi kullanıldı. Devletin ve ideolojisinin millet olgusunu ortaya çıkarmak için kullanılmasına çok daha geniş çapta olarak Kara Afrika'da da rastlayacağız. 3. Bu iki nedenle Alman milliyetçiliği devlet üyesine önem verdi. 1815 sonrasında ulusal gelişme artık olgun gözüküyordu. Ticaret ve endüstri iyice gelişmeye başlamıştı. Dipnot 11. Almanya ve benzeri ülkelerde sanayileşmenin milliyetçiliğin başlıca amaçlarından biri olarak ortaya çıkışında ulusal devletlerin askeri amaç ve ihtiyaçlarının çok büyük rolü oldu. Arkadius Kahn, 19th Century European Experience with Policies of Economic Nationalism. Bu durumda orta sınıfın batıda olduğu gibi liberalizme dönmesi beklenebilirdi. Nitekim de böyle oldu. Burjuvazi liberalizm ve ulusal birlik fikirlerini işlemeye başladı. Fakat Batı burjuvazisinin bu fikirleri işlediği zaman var olmayan bir öğenin ortaya çıkması bu gelişimi durdurdu. Bu öğeye Plöterya'nın örgütlü bir siyasal güç olarak Alman politik sahnesine girmeye hazırlanmasıdır. Alman orta sınıfı devlet mekanizmasını ele geçirmek için 1848 devrimlerini yaptı. Başarısızlığa uğradığı gibi sonuçlarından da oldukça korktu. Bu durumda girişim tutuculara geçmiş ve Alman milliyetçi hareketi yükselmekte olan burjuvazisinin tek kalan amacı doğru çabalarını yoğunlaştırmış oldu. Ulusal birlik bu amaç Alman devletleri arasında gümrük engellerini Solvay'ın 1834 ile kaldıran fakat farklı paralardan, farklı yasalardan ve farklı işlemlerden şikayet eden burjuvazinin tek çıkar yoluydu. 1848 devrimlerinin sonuçlarının yarattığı korku ile ulusal birliğin pratik avantajlarının demokrasinin kuramsal avantajlarından üstün olması hususu birleşince Alman milliyetçiliğinde yolu belli olmuştu. Dipnot 12. RAA Nationalism sayfa 53. Orta Avrupa'da Almanya dışında bir de İtalyan örneğinden söz edilebilir. Bunun nedeni 20. yüzyılda bu ülkede görülen faşizmdir. Bunun dışında İtalyan örneği fazla bir özgürlük göstermediği için ayrıca ele almayı gerektirmemektedir. İtalyan milliyetçiliğinde Almanya'dan fazla olarak bir de ulusal bağımsızlık teması belirdi. Bu hareket Alman milliyetçiliğine çeşitli benzerlikler gösterdi. Her ikisi de uzak geçmişte yatan siyasal bir birlik geleneğinden esinlendiler. Her ikisinin de küçük devletler ve kentler zaman zaman başarısız kalan toplumsal bilinç hareketlerine sahne oldular. Her ikisinde de papalık veya imparatorluk birliği önemli bir engel oluşturdu. Her ikisinde de küçük birimlere bölünmüş olma durumu 18. yüzyılın sonuna doğru ekonomik gelişmeye köstek olmaya başladı. Her ikisinde de Fransız devrimi ve Napolyon savaşları ulusal duyguyu depreştirdi. İki milliyetçilik arasında önemli farklar da vardır. Bir kere Almanya'da ulusal birliğe başlıca engel Almanlar arasındaki kıskançlık ve düşmanlıklardı. İtalya'da ise bu engel kuzeyde yabancı bir devletin, güneyde ise yabancı kökenli ve yabancı etkisi altındaki bir hanedanın egemen oluşu şeklinde ortaya çıktı. İkincisi, İtalya'da Almanya'nın kaynak ve sanayi potansiyeli yoktu. Büyük devletler arasındaki rekabetin ortaya çıkardığı olanaklar olmasaydı, ulusal birlik daha uzun ve zahmetli olurdu. Üçüncüsü, köylü ve proletarya çok zayıf olduğundan İtalyan burjuvazisi daha rahat düşünmek ve hareket etmek olanağını buldu. İbit sayfa 85-86. Alman milliyetçiliğinin devlete verdiği önem Kara Afrika'da da çok açık bir şekilde gözlemleyeceğimiz bir durum olacaktır. Fakat Kara Afrika milliyetçiliğinin Alman milliyetçiliğinden çok daha güç koşullar altında gelişmiş olmasına rağmen onun gibi nörotik öğeler taşımadığına tanık olacağız. 3. Doğu Avrupa'da milliyetçilik. Farklı bir ortam, devlete ve bağımsızlığa verilen önem. Orta Avrupa'da Alman milliyetçiliğinden söz edilirken toplumsal yapı üzerine söylenenler kaba çizgileriyle Doğu Avrupa ülkeleri için de geçerlidir. Bu ülkelerde Batı Avrupa milliyetçiliğinin aksine güçlü bir merkezi otorite altında burjuvaziyi güçlendirmek, ulusal bilinçlerini geliştirmek olanağını bulmalıdırlar. Başlı da amaçları bütün milleti bir araya toplayacak bir ulusal devlet kurmak oldu. Fakat bunların Almanya'dan farkı birçoğunun yabancı, Osmanlı İmparatorluğu gibi egemenliği altında olmasıydı. Bu durumda devletin yüceltilmesi ve ulusal birlik kurma öğesine bir de bağımsızlık teması eklenmiş oldu. Batı Avrupa'da ulusal demokrasi ilkesi ortaya çıkınca serf determinasyonu burada uluslararası bir anlam kazandı. Aynı bağımsızlık temasını Kara Afrika milliyetçiliğinin birinci işlevi olarak göreceğiz. Bu ülkelerdeki milliyetçi hareketlerin amacı, İngiliz ve Fransız örneklerindeki gibi mevcut bir devlette iktidarın niteliğini değiştirmek veya Almanya'da görüldüğü gibi çeşitli birimleri tek bir ulusal devlet şeklinde birleştirmek değildi. Mevcut yapıları yıkmak ve yerine yenilerini kurmaktı. Çünkü bu yapılar yabancıların egemen olduğu siyasal birimlerdi. Durum bu ülkelerde birçok azınlığın iç içe geçmiş olmasıyla daha da karışık bir biçimde ortaya çıktı. Doğu Avrupa milliyetçiliği hareketleri bu bölgede çeşitli ülkelerin ve milletlerin varlığı nedeniyle tek bir biçimde ortaya çıkmadı. Polonya ve Macaristan gibi durumlarda milliyetçilik yüksek ve orta sınıflarca birlikte yürütüldü ve bu hareketler Pilsudski gibi bazı önderlerin belli ölçüde bir toplumsal reform istemelerine karşılık esas olarak siyasal değişmeyi kurulu toplumsal sistemle bağdaştırmak yolunu güttüler. Finlandiya ve Çek toprakları gibi yerlerde 19. yüzyılda ulusal düşünceye inanmış aristokrasi olmadığından hareket orta sınıflara dayandı. Bu sınıflar Batı Avrupa'dakilerden sayıca çok daha zayıf oldukları gibi yaşamlarını ticaret ve endüstri olduğu kadar devlet hizmetleriyle de sürdürüyorlardı. Hareketi zafere ulaştırabilmek için yeterli güce sahip olmadıklarından küçük toprak aristokrasisinden ve köylülerden destek aradılar. Fakat birinci kategoridekinden çok daha radikal hareketlerdi. Fakat gene de devrimci bir toplumsal hareket anlamı kazanamadılar. Diğer hareketlerin çoğu aslında köylü ayaklanmaları oldu. Bunların önderleri aydın tabakadan çıktı fakat kitleyi köylüler oluşturdu. Hareket itici gücün toprağı yerinden dağıtılması için çıkan çalkantılardan aldı. Yunan milliyetçiliği örneği, Balkanlarda milliyetçilik. Fakat bizi asıl yakından ilgilendiren Yunanistan'ın prototipini oluşturduğu Balkan milliyetçiliğidir. Yunan milliyetçiliği ikisi dış, biri de iç dinamiğe ait olmak üzere üç etken altında gelişti ve ortaya çıktı. 1. Yunanistan, Rönesans'tan beri Batı uygarlığına temel olan Helen kültürünün mirasçısıydı. Bu nedenle özellikle okumuş Avrupalıların gözünde çok değerli bir yere sahipti. Böyle bir uygarlığın mirasçılarının barbarların yönetiminde bulunmasına göz yumulamazdı. Aydınların sempatileri Biron gibi ünlü bir şairin bağımsızlık savaşımız sırasında gelip Yunanlarla birlikte çarpışmasına karar vardı. Üstelik Yunanistan Hristiyan, Osmanlılar Müslümandı. Böyle bir zihniyet ortamında Batı'nın milliyetçiliği fikirleri ve hareketleri Akdeniz'in bu bölgesinde çıkarları olan Avrupa ülkeleri tarafından geniş ölçüde kullanıldı ve Yunan ulusal bilincini uyandırmakta önemli rol oynadı. Ayrıca Çarlık Rusyası'nın tarihlerinin etkisi de büyük oldu. 2. İmparatorluk içinde ayrıcalıklı bir durumda olmalarına rağmen biraz da yabancı tahrikler sonucu Yunanlıların yabancı efendileri olan Osmanlılara duydukları tepki Yunan milliyetçiliğine önemli bir damga vurdu. Bu unsur Yunan milliyetçiliğinin bilinç kazanmasında olumsuz eğer rolünü oynadı. 3. 18. yüzyılda tüccar toplulukları Yunanistan'da gelişmeye başladı. Denizcilik bunun önemini daha da arttırdı. 1774'e kadar Ruslar boğazlardan geçemediği için Yunanlılar ve öteki Hristiyanlar Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz ticaretini ellerine geçirdiler. Bu tacirler batılı fikirlerin de yayıcısı oldular. Sırp ve Yunan devrimlerinin sloganlarını ortaya attılar. Dipnot 1, MacNeil, sayfa 696-697. Çünkü yabancı vesayetinden kurtuldukları zaman daha çok gelişecekler ve kendi ülkelerinde siyasal iktidara sahip olacaklardı. Bu sonuncu eğe diğer ikisi dikkate alınmasa bile Yunan ve dolayısıyla Balkan milliyetçilik hareketinin özünü oluşturmuştur. Çünkü fikir alanındaki etkileme Fransız devriminden beri vardı. Osmanlı İmparatorluğu'na tepki ise 15. yüzyılda Türk topraklarına katılan bu yerlerin kurtuluşu için 19. yüzyıl sonuna kadar bekledikleri göz önüne alınırsa can alıcı bir öğe sayılmamalıydı. Bu iki dış dinamik unsurunun etkili olabilmesi için bu ülkelerde 19. yüzyılın sonunda artık bu öğeleri kullanarak kendi özgü bir yaşam biçim alanı, yani ulusal pazar açacak kadar gelişen bu ulusal burjuvazinin ortaya çıkması gerekiyordu. Doğu Avrupa'da milliyetçiliğin siyasal işlevi ulusal bağımsızlık. Tıpkı Batı ve Orta Avrupa milliyetçilik hareketlerinde olduğu gibi Doğu Avrupa milliyetçiliği de bize öğrettiği husus, bu hareketlerin kapitalist sistem ve onun sonuçları olan endüstriyel devrim ile ulusal burjuvazi olmadan çıkamayacağı ve milli adını alamayacağıdır. Dipnot 2, RAA Nationalism, sayfa 112. Doğu Avrupa milliyetçiliklerinde orta sınıflar fazla gelişmemiş olduğu için yatsınması mümkün olmamakla birlikte milliyetçili hareketlerde sınırlı bir rol oynar. Serbest mesleklerin avukat, doktor, öğretmen gibi ve aydınların rolü bu hareketlerde çok daha önemli oldu. Dipnot 3, İBİT. Bu tabakaların asıl etkisini Kara Afrika'yı incelerken göreceğiz. Birçok durumda Doğu Avrupa milliyetçiliğinin dürüstü önemli bir şekilde dışarıdan gelir. Dipnot 4, Sutton, Watson, sayfa 16. Orta sınıfların zayıflığı nedeniyle bu hareketleri yürütmek zorunda kalan zümreler ve sınıflar, özgürlüğünü kazanacak olan devletin biçiminin nasıl olacağı gibi olumlu bir kavramda değil, yabancı egemenliğinden kurtulmak gibi olumsuz bir öğede birleşmişlerdi. Aynı durumda çok daha yoğun bir biçimde Kara Afrika'da da rastlayacağız. Bu durumda siyasal bağımsızlık kazanıldığında bu genç ulusal devletler birçok sorunla karşı karşıya kaldılar. Demokratik bir yöntem kurmak için hem gelenek yoktu hem de ortam uygun değildi. Bağımsızlığın genellikle yabancı yardımıyla kazanılmış olması bu durumu daha da güçleştiriyordu. Dipnot 5, RAA Nationalism, sayfa 176-177. Böylece Batı Avrupa'da milliyetçiliğinde başat öğe olan ve bugünün siyasal terminolojisinde klasik özgürlükler diye adlandırdığımız demokrasi unsuru Doğu Avrupa milliyetçiliklerinde ortam gereği oluşma olanağı bulamadı. Onun yerine başat öğe olarak ulusal bağımsızlık teması geçti. Çünkü bu fikirleri savunan sınıf Batı Avrupa'da öncelikle kişisel özgürlüklerle, Almanya'da da öncelikle ulusal birliğe, Doğu Avrupa ülkelerinde de ise özellikle ulusal bağımsızlığa gereksinim duymaktaydı. 4. Avrupa'da milliyetçiliğin nitelik değiştirmesi ve emperyalizm. 19. yüzyıl milliyetçiliğinin nitelikleri ve tartışılması. 19. yüzyıl milliyetçiliği yazarlar tarafından liberal, insancıl ve demokrat olarak nitelendirilmekte, 20. yüzyıl milliyetçiliğinin ise saldırgan olduğu kabul edilmektedir. Dipnot 1. Örneğin bakınız Suat Bilge, sayfa 254-255. Üzerinde oldukça büyük görüş birliği olan bu iki önerme üzerinde kısmen durmakta az gelişmiş ülke milliyetçiliğini yaratan koşulları anlamak açısından yarar vardır. 19. yüzyıl milliyetçiliği liberaldi derken bunu ekonomik anlamda liberaldi şeklinde anlamak doğru olur. Çünkü milliyetçiliğin ilk ortaya çıktığı Batı Avrupa ülkeleri aynı zamanda devrin en gelişmiş devletleri olmuştur. Bu ülkelerin içinde de gerçek anlamda en liberal olan ve bu niteliğini 1886 yılına kadar sürdüren dipnot 2 Roger Wees, Economic Nationalism in Britain in the 19th Century, Heron Johnson, sayfa 36. Sadece İngiltere'ydi. Gene 19. yüzyıl milliyetçiliği sayılan Orta ve Doğu Avrupa milliyetçiliklerine gelince bunlar hiçbir zaman ekonomik anlamda liberal olmadılar. 19. yüzyıl milliyetçiliğinin liberal olma niteliği ekonomik değil siyasal anlamda anlaşılacak olursa bu liberalizm ancak güçlü sınıflara yararlandıracak kadardı. Toplumun zayıf sınıfları liberalizmden oy hakkı gibi ancak savaşımları ölçüsünde yararlanabiliyordu. Genel oy İngiltere'de ancak 1884'te, kadınlara oy hakkı ise 1928'de kabul edildi. Eğer liberal, insancıl ve demokrat olma yukarıdaki gibi değil de savaş ve saldırganlığa karşı olma biçiminde anlaşılacak olursa 19. yüzyıl milliyetçiliğinin bu açıdan da temize çıkarmak güçtür. Milliyetçilik daima devrinin gereksinimlerine göre biçim aldı. Bu gereksinmeler zaman zaman kişisel tutkuların doyurulmasını sağlamaya karar vardı. Nitekim Fransız devrimi çok kan döktü. Fransız milliyetçiliği Napolyon'un ardından Avrupa haritasını alt üst etti. Liberal milliyetçilik Hayes'in de deyimiyle bir noktada başarısız kaldı. İdeali olan pasifizmle Avrupa'yı milliyetler ilkesi üzerine kuramadı. Dipnot 3. Hayes, sayfa 245. Alman ve İtalyan birlikleri saldırı savaşları yaparak ulusal birliklerine kavuştular. Dipnot 4. RAA Nationalism, sayfa 186. 19. yüzyıl milliyetçiliği özellikle Avrupa dışında yaptığı faaliyetlerle liberal ve insancıl sıfatlarını hak etmediğini gösterdi. Milliyetçiliğin nitelik değiştirme tarihi olarak verilen 1870'lerin öncesinde bile Avrupa devletleri öteki bütün kıtalarda sömürge imparatorlukları kurmuş bulunuyorlardı. Dipnot 5. Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Sevinç Matbaası, 1972, sayfa 123-124. Diğer bir deyimle milliyetçilik birincil amacına ulaşabildiği ölçüde yayılımcı oldu. Bu bakımdan nitelik değiştirme sorunu milliyetçiliğin yayılıp yayılmaması bakımından değildir. Bu yayılmanın nedeni ve özü bakımındandır. Çünkü Ülman'ın öbür bütün kıtalarda sözcüğünün de ima ettiği gibi yayılımcı olan 19. yüzyıl milliyetçiliğinin uluslararası çatışma çıkarmamasının bir numaralı nedeni o ortamda dünyanın sömürgeleştirebilecek birçok boş yerinin bulunmasıdır. Diğer bir deyimle çıkan çatışmalar barışçı yollarla daha zayıf ırkların sırtından çözülmeye başlanmıştır. Dipnot 6 RAA Nationalism sayfa 187. Avrupa'da ortam değişikliği. Endüstri devriminin iyice hızlandığı 1870'lerden sonra Avrupa sahnesinde bir takım değişiklikler oldu.